Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımızda bu hafta, geçen haftada işaretini verdiğimiz üzere oruç gündemine devam ediyoruz. Fakat oruç, dinleyicilerimize diyecek ki siz oruç gündemi diyorsunuz, 60 dakika konuşup 10 dakikası oruç, ama yok, oruç çok önemli bir ibadet olduğu için yüzeyde
ekosistem, gözüken kısmı, ekosistem.
Evet, biz o ekosistemin etrafında dolanıyoruz
oruç,
şu anda.
Oruç Müslüman ekosistemini kurduğu için ister isterseniz o ekosistemin yansımalarını tarihteki.
Yoksa yani orucun ne olduğu ne olmadığı fıkıh kitaplarında belli.
Tabii.
Biz burada bahsettiğimiz nasıl bir ruhani ve ruhaniyet üzerinden de nasıl bir mekan oluşturduğu, değil mi? İnsanın ruhaniyeti mekana nasıl tesir ediyor? İşte bu anlamda orucun etki ettiği şehir kültüründen bahsediyorduk. Buyurun hocam, buradan devam edersek.
Ya şimdi şöyle, ben üçlü bir şehir tasnifi yapmıştım. Yani bir dünyevi şehirler, iki estetik şehirler, üçüncüsü uhrevi şehirler.
Uhrevi şehirler.
Yani dünyevi şehirlere işte Amerika üzerinden, işte New York, Los Angeles vesaire. Londra tabii. Paris kısmen.
Kısmen.
Ama Paris aynı zamanda estetik şehirlere de
Roma değil ama mesela.
Girebilir. Değil. Roma uhrevi şehir. Şeyi, modeli. Uhrevi şehir.
Bana sanki eksen. Roma'ya estetik şehir dersiniz.
Şöyle güzel, yok. Roma'nın ruhaniyeti daha fazla. Yani şeyden, estetikten daha baskın. Tabii onun estetiği var. Zirve olduğu için.
Ha, ruhaniyetin estetiği var. Ruhaniyeti destekleyen
bir Buhara estetik var. Mesela Buhara da var.
Anladım, tamam.
Buhara da var.
Kudüs de var belki.
Tabii aynısı. Yani Kudüs'ü de var. Tabii biraz aynısı derken.
Hocam sizi biraz kışkırtayım.
Tabii.
Ruhaniyetin zirve şehri diyeceğimiz Mekke-i Mükerreme'de estetik yok.
Şöyle bak.
Müthiş bir meydan okuma bu.
Şöyle. Ama şimdi cümleyi kurayım ben de burada.
Buyurun hocam.
Şimdi bak burada. Yani bizde dolayısıyla bu dünyevi şehir, estetik şehir, uhrevi şehrin bizde spesifik olarak karşılığı ilim şehri, irfan şehri, hikmet şehri.
Hikmet şehri.
Tamam. Yani dünyevi şehir, ilim şehri Bağdat gibi örnek vermiştik bunu. Dolayısıyla mesela Taşkent, yani Horasan Türkistan havzasından örnek verecek olursak Taşkent dünyevi şehir. Yani hesaplı, kitaplı, rutinin hakim olduğu.
Başkent.
Tabii dünyanın dolayısıyla idare edildiği.
Düzenin ve nizamın kurulduğu.
Tabii. Uhrevi estetik şehir Semerkant. Yani kalbin ritimleri gibi aksamadan, perfect, kusursuz gibi sanki. Rengin, ışığın, havanın dansı, seması da diyebiliriz. Neyse.
Bursa'ya ne dersiniz hocam? Estetik şehir.
Yok, Bursa ruhani.
Ruhani bence de.
Bursa ruhani. Ruhani, uhrevi şehre aynı zamanda Horasan Türkistan havzasından Buhara.
Buhara.
Buhara. Fakat mesela şunu söylüyorum ben. Bizde yani o yüzden ilim şehri, irfan şehri, hikmet şehri diye İslam medeniyetindeki spesifik karşılıklarını vermeye çalıştım. Çünkü arada çok ciddi bir fark var. Yani mesela siz dünyevi şehri, estetik şehri, dolayısıyla tırnak içinde uhrevi şehri, batıda apayrı şehirler olarak yaşarsınız, görürsünüz, tamam mı? Hı. Yani dünyevi şehirde hiçbir şekilde uhreviliğin izini bulamazsınız. New York'ta bulamazsınız.
Yok, sıfır.
Los Angeles'ta bulamazsınız.
Sıfır, Londra'da bulamazsınız.
Ama Taşkent'te bulursunuz.
Ha tabii.
Bağdat'ta bulursunuz. Yani buradan şunu söylüyorum. Yani siz ilim şehrinde, bizdeki tırnak içinde ilim şehrinde, dünyevi şehirde, tırnak içinde dünyevi şehir, ilim şehri o. Dolayısıyla Bağdat gibi, Taşkent gibi vesaire. Orada estetik şehrin, dolayısıyla irfan şehrinin, dolayısıyla uhrevi şehrin, dolayısıyla hikmet şehrinin tohumlarını görürsünüz.
Görürsünüz.
Sadece bulursunuz değil.
Ha tabii, yani güzel. Tohumları orada diyorsunuz.
Tabii.
O tohum üzerinde neşve
yani
devam edip bilim
yani,
şehri haline geliyor.
Şeriat, tarikat, hakikat gibi bir şey.
Bir şey. Evet.
Tamam mı? Yani şeriat olmadan ne tarikat olur ne hakikat olur. Hiçbir şey olmaz. Yani
güzel.
Akide olmadan hiçbir şey olmaz. Yani biz şeriatı tarikattan, hakikatten koparan bir siyasi, ideolojik bir algılama biçimine sahibiz Müslümanlar olarak. Böyle bir şey olamaz yani. Bu çok saçma bir şey.
Dolayısıyla bunu insan ölçeğine indirdiğimiz zaman da Batı insanının dünyevileşmiş hali tam bir facia oldu.
Tabii. Yani dolayısıyla buradan Medinetül Fazıla'ya, Farabi'nin Medinetül Fazıla'sına geçebiliriz. Yani oradan mesela Fazıl şehir, fazıl medeniyet, erdemli medeniyet vesaire, ilim, irfan, hikmet sütunlarını işleten, yaşatan şehir. Şehir, ruh dolu
hocam,
şehir.
Hocam deminki soruma o zaman şöyle bir cevap mı veriyoruz? Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ruhani şehirlerin zirvesi olduğu için, tohum kaynağı olduğu için, ilim de, yani yanlış anlaşılmasın da, ilim ve estetik şehirlerinde görülen unsurlara ihtiyacı yok. Onların zaten kök babası o. Evet. Ruh babası yani.
Ya şimdi şöyle, ben yani kuracağım cümle şu. Oraya geliyorum zaten. Yani mesela Semerkant, yani Horasan Türkistan Havzası'ndan örnek verdik.
Modelliyoruz
neydi? Burada. Taşkent, ilim şehri, dünyevi şehir tırnak içinde. Semerkant estetik şehir, irfan şehri. Dolayısıyla Buhara,
ruhani şehir, hikmet şehir.
Uhrevi şehir, ruhani şehir de diyebiliriz. Dolayısıyla hikmet şehir. Şimdi, yani özellikle estetik şehirle uhrevi şehir, dolayısıyla irfan şehriyle hikmet şehri arasında bir ilişki var. O ilişkiyi ben şöyle, yani özellikle güneş üzerinden, güneşin içe ve dışa yansımalar üzerinden şöyle açıklıyorum. Güneşin içe ve dışa yansımalar üzerinden. Estetik şehirde, Semerkant'ta insan aydınlanır, ışık saçar. Renk dansı, dolayısıyla ışık dansı, dolayısıyla hava, koku, doku, dolayısıyla sizi aydınlatır, ışık saçar.
Tamam.
Tamam mı? Ama uhrevi şehirde, Buhara'da içinizi ısıtır.
Sultanahmet ve Süleymaniye camileri gibi.
Aynen.
Hocam, değil mi?
Aynen. Yani Süleymaniye estetiktir. Estetik olana tekabül eder. Estetik şehre, dünyaya.
Sultanahmet mi, Süleymaniye mi?
Sultanahmet.
Sultanahmet. Sultanahmet estetik.
Tabii. Süleymaniye daha uhrevi.
Daha uhrevi. Daha loş. Tabii. Daha kendine, tabii, içine döndüren.
Tabii. Yani o Süleymaniye acayip bir şey.
Evet.
Şimdi yani o yüzden mesela estetik olan da biraz daha yapay bir şey görebilirsiniz.
Dışa açıklık var biraz daha.
Tabii.
Yapaylık var.
Tabii.
Sanat var. Estetik,
tabii, Işık
var.
Göz kamaştırıyor.
Zaten hocam estetik eşittir sanat dışa vurumdur, değil mi?
Tabii tabii. Ama oradaki estetikteki en önemli şey tırnak içinde bir yapaylık estetikte. Hmm. Estetikten, özellikle estetikten bahsediyorum. İkincisi dolayısıyla göz kamaştırıyor olması.
Doğru.
Tamam mı? Yani asıl olan sizi içinizi ısıtması lazım.
Hmm. İçi beslemesi lazım.
Tabii. Yani şimdi biz bütün buradan oruca nasıl geleceğiz?
Evet.
Şimdi biz buradan oruca nasıl geleceğiz? Biz buradan oruca şöyle geliyoruz. Yani namaz kişinin içine yönelerek dışını tanzim etmesi dedim. Zekat dışını yönelerek içini kendine tanzim etmesi dedim. Değil mi?
Oruç?
Oruç ikisi. İkisini de yapıyor.
İkisini de yapıyor.
Yani ekosistem dedim ya. İslam'ın ekosistemi.
O yüzden kısıtlı bir zamana tabi.
Tabii.
Yani o yüzden model koyuyor ve çekiyor.
Yani İslam'ın oruç ayı Ramazan İslam'ın hem özünü veriyor hem özetini veriyor. Hem özünü veriyor size.
Ramazan.
Tabii Ramazan özünü veriyor. İslam'ın bütün her şeyin özünü veriyor. Ve her şeyi özetliyor orada. Bir ayda özetliyor. Yani 11 ayın sultan olması
sebebi bu.
Tabii sultan. Yani en mükemmel şekilde şöyle fıtratın kapılarını biz orada yokluyoruz. Fıtratın kapılarını. Tamam mı? Yani ruhani olanla cismani olanın dansı aslında oruç.
Kur'an-ı Kerim'in de Ramazan'da inzal buyurulmaya başlamasının hikmeti bu.
Tabii. Yani bu dans kelimesi rahatsız etmesin. Yani genel bir şey olarak kullanabiliriz.
Seması Sema diyelim.
Zikri. Yani
zikri diyelim.
Orada bir zikir var zaten tırnak içinde. Yani bu uluslararası literatürde folklorda kullanılan bir şeydir.
Tabii. Dans.
Tabii yani hemen kulüpler geliyor. Gece kulüpleri falan geliyor insanın aklına. Hiç
değil,
alakası
değil, değil, değil.
Tabii. Neyse.
Uyum yani içerisindeki sema daha güzel. Diyelim diyelim.
Sema
uyum
daha
içerisindeki hareketi diyelim.
Tabii.
Sema doğru daha güzel oldu.
Yani dolayısıyla şimdi oruç şöyle bakın oruçta
hem dış hem iç dedik.
Tabii tabii. Yani oruçta bütün ibadetlerin Müslümanlara emredilen, Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu vacip ibadetlerin farz anlamında, vacibi de içine katacak şekilde vacip ibadetlerin hepsinin özeti var.
Hmm.
Hepsinin özeti var. Yani hepsinin bir şekilde, yani hem bizatihi bil fiil bütün ibadetlerin icra edilmesi var. Onu geçtim. Onu geçtim. Bütün ibadetlerin her birinin kendine özgü hususiyetlerinin, özelliklerinin, yemişlerinin sadece oruçtan devşirilmesi var.
Hmm, o da güzel. Yani bütün semerenin oruç ile toplanması var.
Kesinlikle. Aslında. Bu acayip bir şey. Yani biz tam orucun oruçta, oruç mevsimi diyoruz ya. En zirve anı işte şeyin açılacağı an. İftarın açılacağı. Yani insanın o zaman ben yani bakın bu tam sinematografik bir yani sinema eğitimi almış bir adamın böyle bir tasvir yapması mümkün. Çok özür dilerim.
İstanbul hocam tabii.
Güzel bir şey bu. Şimdi şöyle bir sahne düşünün. Tam anlamıyla insanın bütün kalp kapısının açıldığı bir an.
İftar anı.
İftar anı. Bütün tabiat açılıyor, eşyaya açılıyor, kainat açılıyor, Allah'a açılıyor. Bir anda insanın ufkunun önündeki bütün engeller kalkıyor.
Bir ışıma oluyor adeta.
Bir ışıma oluyor. Dolayısıyla o ısıya dönüşüyor işte. Yani o ışıma yani sadece estetik bir şey olarak karşımıza çıkmıyor. O estetiğin rengini görüyorsunuz bakın.
Hmm.
Yani o iftar anında o estetiğin rengini, ışımayı görüyorsunuz tamam mı? Fakat bir anda o ısımaya nasıl dönüşüyor? Bir anda oruç sizi nereye götürüyor? Kamerun'a götürüyor. Bir anda en kimsesize, en öteki
en
leştirilene dolayısıyla götürüyor. Dolayısıyla en ne diyelim en günahkar halinizi hatırlıyorsunuz. Bir şekilde acıyorsunuz kendinize. Yani en fıtri olana değiyorsunuz orada. Yani bir şekilde
en aşağıya iniyorsunuz hocam.
Tabii yani kayıyorsunuz. Şöyle, kuzuyu kazıyorsunuz.
En dibe iniyorsunuz. Çünkü hocam şu var, fakirlik. Fakirliğin dibi nedir? Açlıktır.
Aha.
Yani bir adamın oturacak evi yoktur, fakir midir? Arabası yoktur, elbisesi yoktur, fakir midir? Ya açsa artık bundan açlıktan daha az bir fakirlik olabilir mi yani? Adam yiyecek alamıyor. Demek ki insanı, en varlıklı insanı bile niyet etmesiyle beraber alıyor o en varlıklı halinden. Yani oruçta mesela ceket giyemezsin, arabaya binemezsin falan yok. Aç kalıyor. Direkt yani alıyor en dibe indiriyor.
Ya şöyle bir şey var. Biraz aptalca bir şey.
Estağfurullah.
Yani bunu burada söylemek istemiyorum ama sonuçta böyle bir şey. Yani eğer oruç insana işte açlığın ne demek olduğunu öğretiyor olsaydı işte yoksullar oruç farz kılınır mıydı falan diye böyle bir mantıksız bir mantık işletiyor insanlar.
Kimileri.
Bu kadar gerçekçe bir yorum olamaz ya. Yani.
O zaman açlar tutmasın zaten. Onlar biliyor mantığı.
Yani hayır, şimdi bu o halin bütün insanlar tarafından hissedilmesi meselesi var kardeşim ya.
Tabii.
Bir tane aç bile olsa bir tane aç yani bizde öyle değil midir? Bir insan öldüren bütün insan öldürmüştür.
Doğru.
Bir insanı dirilten, yaşatan bir şekilde bütün insanları diriltmiştir. Yani bu başka bir şey bu.
Doğru.
Yani bu başka bu rakamla izah edilmez bu. Yani bir İslam rakam dini değil. Makam tabii. Dini, makam. Makam dini. Yani kişinin makamı. Yani o şey hali, yoksulluk hali, yoksunluk hali. Yoksunlaştıkça, bakın yoksunlaştıkça, dünyadan erzek çektikçe, kişi yoksunlaştıkça aslında kendini var eder. Vazgeçtikçe, dolayısıyla terk ettikçe kendine gelir.
Terk edecek.
Değil mi? Yani yoksunluk hali bir şekilde o fiili
aslında
olarak
inşa halidir.
Fiili olarak, cismani olarak yoksunluk hali ruhani bir terimse, yoksulluk hali cismani bir terim.
Doğru.
Yani o yoksulluğu tecrübe ettiğin an yoksunluğun halini dolayısıyla onun nasıl bir hal olduğunu anlıyorsun.
Ve burada ihtiyar var. Öbür tarafta zaruret var.
Tabii. Bunu bilerek yapıyorsun.
Tabii bilerek, isteyerek.
Buna katlanacaksın.
Yani yoksunluğa talip olduğun için yoksulluğu seçiyorsun.
Süper. Yani dolayısıyla şimdi burada yani şehri Ramazan ilginç.
Evet. Ay.
Ramazan ayı. Yani ilginç. Şehri Ramazan, Ramazan şehirleri. Ramazan şehir. Bu sefer şehir anlamında şehir. Ay anlamında değil.
Güzel.
Ramazan şehirleri diye bir şey yapılabilir. Mesela İstanbul şöyle diyelim. Ben önceden bunu yaşadım İstanbul'da ama şu an onu yaşayamıyorum. Bak ilginç bir şey bu. Önceden mesela 20 sene önce 20 sene fazla değil ya. 20 sene önce İstanbul'da semt semt bütün mesela iftardan sonra 3-4 tane işte Eyüp, Fatih, ondan sonra Sultanahmet falan oraları Üsküdar falan bir sabaha kadar sahura kadar dolaşabilirdin ve Ramazan'ı yaşardın.
Evet.
Şimdi yok. Var mı? Ben bilmiyorum.
Yani hocam biz bilmiyorum ama yaşımız itibariyle belki o saatten artık çok çıkmıyoruz.
Ya yok. Yani şu, ya olsa yani o şeyi yani bir şekilde bize de değer.
Hocam şu doğru. Yani biz eski işte büyüklerimizden duyduğumuz özellikle günlerin uzun olduğu yaz Ramazanlarında Osmanlı kültüründen, toplum kültüründen gelen programdan önce de sizle konuştuk. Bir gündelik yaşam alışkanlığı ile hayatta Ramazan'a endeksli, daha da özünde oruca endeksli yaşanıyor.
Tabii.
Yani mesela ben şunu duyardım. Eskiler malum İstanbul'da da bütün aile aynı mahallede otururmuş mesela. Dedeler, tabii, amcalar falan. Yani sahurda, teravihlerden sonra insanların entarileriyle, gece kıyafetleriyle, ev kıyafetleriyle, ellerinde, kendi evlerinde yaptığı böreklerle, çöreklerle, pilavlarla komşuya gittiği, oturup bahçelerde, sokaklarda sahurlar yendiği, sabaha kadar, sabah namazının cemaatle kılındıktan sonra da insanların istediği. Şimdi bugünkü yaşam temposunda bu kayboldu. Bu doğru.
Evet.
Bu anlamda maalesef bundan demek ki 33 sene önceki bir yaz Ramazanıyla aynı şeyi yaşayamıyoruz. Yok. O dediğiniz doğru. Çünkü hayat ona göre.
Şöyle bir şey ben hatırlıyorum. Kendim yaşadım bunu. Yani işte bir camiden kalkıyorsun. Yani iftara kadar, sahura kadar diyorsun. Bütün şeyleri dolaşacağım yani.
Onu duyardım. Doğru, yapılırmış.
Bu yapıldı mı? Ben yaptım bunu bizzat.
Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz.
Tabii, Fatih'e gidiyorsunuz. Süleymaniye gidiyorsun. Yani şey, kamyon var zaten. Araba var yani. Kamyon dediğim araba var bir şekilde. Yani o kadar yer yürünmez tabii. Çok zor.
Tabii yok.
Olacak iş değil. Ama eskiler yapmışlar ama bunu. Kayıklar. Ya bak şimdi şöyle. İstanbul tam Ramazan şehri aslında. Yani Ramazan'ın yerde, denizde, yani suda, karada, havada yaşandığı yer.
Havayı dinlemek istiyorum şimdi sizden.
Hayır yani.
Denizi az buz tahmin ettim.
Hava nereye? İşte mesela atıyorum. Çamlıca'ya çıkıyorsun.
Ha, tamam.
Tamam mı?
Tabii.
Yani Çamlıca'ya mesela çıkıyorsun. Veya Pierlotu'ya çıkıyorsun.
İşte.
Vesaire. Yani Süleymaniye'nin işte İstanbul'un en tepe noktalarına falan çıkıyor. Hava derken biraz onu kastediyorum yani. Bizzat İstanbul'a kuş bakışa bakabildiğiniz.
Hocam en çok ben talebeler acıyorum. Çocuklar Ramazan'ı yaşayamıyorlar. Tabii, yarın okul var telaşıyla. Tabii. İnanın çocuk çırpınıyor. Yani ellerinizden öper, benim iki tane evladım var. Baba işte Allah, biz sahura kadar oturalım. Baba teravihe gidelim. Sahuru beraber mi? Ama çocuk öbür tarafta da sabah 8'de okula gidiyor. Yani bu çok acı bir şey.
Ama bak şimdi burada şey de var. Yani yaşadığımız hayatın, dünyanın seküler bir dünya olması.
Aynen öyle.
Seküler hayat olmasıyla da ilgisi var. Yani bizim darun İslam'da, İslam'ın bir şekilde hayatımıza çekirdeğini verdiği zamanlarda mesela Osmanlı'da Ramazan hayatımızı şekillendiriyor.
Tabii. Şimdi, namaz hayatımızı şekillendiriyor.
Tabii, namaz hayatımızı şekillendiriyor. Şimdi ne? Yani işte kardeşim, Ramazan'a göre niye ayarlanmıyorsun? Yani bu toplum oruç tutuyor mu? Tutuyor. Gayri ekseri tutuyor. Müslüman insanlar bunlar. Bu insanların
hocam,
hayatını niye zehir ediyorsun?
Teraviye giden adam var ya. Yani adam oruç tutmuyor ama bu ritüeldir. Kendine göre bir zevk alıyor. Hmm. Teraviye gidiyor. Adam akşam 11-11.30'da evine geliyor.
Eyvallah. Ama benim sormak istediğim şey şu. Yahu iş saatlerini niye Ramazan'a göre ayarlamıyorsun?
Onu diyeceğim işte.
Hayır yani bu şey açısından da öyle. Bir, saygı. İkincisi, verim düşüyor zaten. Ya bırak insan Ramazan'ı yaşasın Ramazan. Ya bak şimdi şöyle, insan buraya çalışmak için, kölecesine yaşamak için gelmedi ki.
Aynen.
Yani tarihte ilk defa insan yaşamak için değil, çalışmak için yaşıyor. Yaşamak için bakın. Tarihte insan ilk defa çalışmak için yaşıyor.
Peki ürettiği
yaşamak
değere
için
sahip mi? Ürettiği değere sahip mi?
Değer üretemek. Değer falan yok. Zaten
Marşuk
değer gittiği için.
Haklı çıkıyor yani.
Tabii. Tarih, bak bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Tarihte, insanlık tarihinde insan ilk defa çalışmak için yaşıyor.
Ve değer üretemiyor ona rağmen.
Tabii.
Aynı şuna eşitleyebilir miyiz bunu? Tarihte eğitim süresinin en uzun olduğu dönem bugün.
Evet.
Fakat o eğitim serencamı sonucunda da en boş çıkılan yer bugün.
Şimdi insan niçin yaşayacak? Yani niçin çalışacak? Yani daha huzurlu bir hayat kuracak değil mi? Yani cehenneme döndürdüysen sen bu dünyaya. Yani yok bilmem teknoloji bilmem ne, başına çalınsın ya. Ya bu hayır insanların neyi yitirdiklerini hatırlamaları lazım. Yani insan gidiyor, insanın ruhu gidiyor, insan Fıtri özelliklerini yitiriyor. Canavarlaşıyor. Vahşi canavarlara dönüşüyor. Yani insan ne yapıyor? Yani böyle bir insan istemiyorum ben. Yani insan ne yapıyor? Gidiyor işte birini öldürüyor. Çocuğunu öldürüyor. Karısını öldürüyor. Neyse babasını öldürüyor. Doğuruyor. Parçalarına bölüyor. Torbaya koyuyor. Çöpe atıyor. Bu ülkede oldu bunlar. Ama bu ülkede olmayacak şeyler. Karınca incitmeyen bir medeniyet çocukları bunlar. Karınca incitmeyen bir medeniyet çocukları derken insanlara ne kadar romantik geliyor, ne kadar şey geliyor. Yani hayatın dışında, dünyanın dışında falan yaşıyor gibi düşünüyor. Hayır öyle değil. Biz karınca incitmeyen insanlarız. Kimsenin malında, mülkünde göz olmayan insanlarız. Ben onu yaşadım, onu da yaşadım ben. Yani ezan okunur, insanlar örtülerini çekerler, esnaf örtülerini çeker, dükkanlarını kapıyı kilitlemez. Dolayısıyla camisine gider namazını kılar ve o şey halidir o. Yani o bir halvet halidir biliyor musun? Yani hayat bir halvetten ibarettir aslında. Çok enteresan nasıl bir halvet. Yani bir şekilde insanın vecdi yaşamasıdır. Bakın insanın yani huzur diyoruz değil mi? Yani huzur yani Müslüman şehrine baktığınızda bunu görüyorsunuz. İster ilim şehri, ister irfan şehri, ister hikmet şehri merkezinde... caminin olduğu, etrafında çarşıların olduğu, mahallelerin olduğu bir şehir.
Huzur şehri.
Tabii. Dünyevi ile uhrevi olanın iç içe geçtiği. Ramazan'ın tam orada cismani olanla ruhani olanın bir şekilde inkılabı.
İşte geçen program dönüşmesi. Konuştuk ya, ya dualite bizde yıkma, reddetme, yenme değil.
Tabii birbirini var etme.
Tez antitez varlığındaki gibi birbirini tabii. Opozite edip yok etme değil. Birbirini var etme üzerine kurulu. Dolayısıyla tabii. Çarşı ile cami birbiriyle çelişmiyor aslında.
Bir aşama bir de aynı zamanda.
Ayette ne buyuruluyor hocam Cuma suresinde?
Evet.
Sizi bir münadi Cuma namazı için çağırdığı zaman alışveriş kesin. Koşun. Camiye. Koşun. Fesab buyuruluyor. Koşun camiye. Evet. Camiden namazdan sonra dağılın. Yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkını arayın.
Tabii.
Fakat hocam ayetin devamı çok ilginç. Herkes bunda şimdi ayetin buraya kadarı güzel. Ha, yani güzel. Hepsi güzel de.
Eyvallah.
Buraya kadarı bizim seküler kesim biraz seviyor. İşte ha. Bakın camiden çıktınız hurra ne varsa çalışın yıkın falan. Ha, ha. Ama sonra diyor ki Allah'ın zikri diyor sizin için daha faydalıdır.
Eyvallah.
Eğer akıl ederseniz diyor. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programımızda Ramazan, oruç ve şehirlerimiz, mekanlarımız üzerindeki etkilerini konuşuyorduk. Hocam orucu Ramazan'ı bugünkü çalışma düzeninde, bugünkü şehir düzeninde yaşayamıyoruz dedik. Çoğu ibadetimizi belki yaşayamıyoruz. Bu anlamdaki en önemli eksiklerimiz aslında yine bizden kaynaklanıyor. Yani biz bu çalışma düzenine talip oluyoruz değil mi? Biz bu çalışma şartlarına talip oluyoruz. Çünkü talip olduğumuz dünyevi şeyler fazla, o bedelleri ödeyebilmek için de fazla çalışır hale geliyoruz.
Ya şimdi şöyle, yani insanı çalışan hayvana dönüştürdüler ya. Böyle bir hayat olur mu? Şimdi bakın, ben bunları söylüyorum şimdi insanlar, bazı insanlar tepki gösterebilir. Yani boşuna, yani biraz saplantılı bir adam değilim ben. Yani o kadar ne diyelim, gelişi güzel laflar edecek birisiyim, çok özür dilerim. Şimdi mesela ben Malezya'da bir Ramazan'a rastladım.
Hı hı.
Kafayı yedim ben ya. Yani Ramazan işte bütün devlet, hükümet, millet seferber oluyor.
Ramazan.
Ramazan öyle bir başlıyor ki tam anlamıyla insanlar hayatı durduruyor. Başka bir moda geçiyor.
Ben Ramazan'ı yaşayacağım diyor değil mi?
Tabii ya.
Evet.
Ha Ramazan ne yapıyor? İnsanı kendine getiriyor. Toplumu kaynaştırıyor. Bütünleştiriyor. Yeni can veriyor, kan veriyor. Ya, ruh veriyor ya. Acayip bir şey bu. Yani buna mesela şu an Türkiye'nin Ramazan'a ne kadar çok ihtiyacı var? Böyle bir Ramazan'a ne kadar çok ihtiyacı var değil mi?
Doğru.
Yani düşün. Doğru. Yani bütün devlet başkanlarını ben bunu yaşadım ya. Yani Mahathir bütün ta Hindistan'dan başlamak üzere Çin, Hindistan şunlar bunlar devlet başkanlarını falan çağırıyor. Yani Ramazan'ın açılışı bu. Ramazan'ın başlayışı mevsimin işte ekosistem çağırıyor davet ediyor. Orada müthiş folklorik şeyler de var aynı zamanda o şey sırasında. Yani Ramazan'ın rengi, havası, dokusu, kokusu giriyor hemen insanların hayatına. Hayatını şekillendiriyor.
Sinemografik bir şey yapıyorlar.
Tabii yani. Sinematografik. Yani oradan insanlar yani Ramazan hayatı durduruyor. Hayata dur diyor daha doğrusu. Dur diyor. Yani bu gidiş değil. Aklına başına devşir, toparla, kendine gel diyor.
Adeta toplumu bir itikafa sokuyor yani.
Tabii ya tam Ramazan çok güzel söylediniz.
Estağfurullah.
Yani Ramazan bir yılın dolayısıyla itikafı aslında.
İtikafı gibi oluyor. Ama bizde öyle değil. Bizde toplum kendi gayretleriyle adapte olmaya çalışıyor ama diğer düzenimiz aynen devam ediyor. Yani bunu tabii ki hocam burada devlet önemli ama burada bizim de kendimize dikkat etmemiz de gerekiyor. Yani kendi dertlerimizi, kendi koşuşturmamızı da biraz azaltmamız. Ben geçen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin mektubatında bir cümle okudum. Yani beynimden vurulmuşa döndüm. Hazret bir müridine Ramazan'a ilişkin bir mektup yazıyor. Hmm. Ramazan'da neler yapmalısın, neler yapmamalısın diye. Diyor ki evladım diyor, Ramazan'da zahiri alakaları azalt diyor. Şimdi bakalım. Diyor ki zahiri alakaları azalt. Sonra aynen okuyorum hocam. İlim tedrisi. Zahiri ilimlere ilişkin münazaralar, tefsir, fıkıh gibi hususları azalt. Daha batini Allah ile birliktelik hallerine dön diyor. Ya dedim Hazret şimdi zahiri alakaları azalt deyip noktayı koyunca siz zannediyorsunuz ki çarşı pazarda gezme işte alışveriş. Yok Hazret oraları zaten oraları yok kabul ediyor da ilmin veya dini hayatın bile zahire ilişkin kısımlarını azalt içine dön diyor.
Ya şimdi şöyle bak buradan ilginç bir şey etimolojik olarak kavramlarla da biraz dans edelim. Mesela mana ve manevi kelimeleri aynı kökten.
Evet.
Yani bir anlam ortaya çıkacaksa o manevi bir dünyadan neşet edebilir. Yani
tabii.
Manevi boyutu olmayan bir dünyada anlam...
Doğru, mana çıkmaz.
Mana çıkmaz, anlamsızdır. Hayat anlamsızdır, ruhsuzdur çünkü.
Doğru.
Yani anlamla ruh arasında bir ilişki var değil mi? Yani bu anlamsız bir şey diyorsun değil mi? Bu ne kadar anlamsız konuşuyorsun sen falan.
Çünkü mana yok.
Tabii çok anlam...
Maneviyat yok.
Yani... Ama işte Kur'an'ın dilinin muhteşemliği burada. Yani boşuna Allah-u Teala haşa anlayasınız diye Arapça indirdik diye buyurmuyor.
Ya tabii. Arapça'nın anlatabildiğini başka hiçbir dil anlatamıyor.
Aynı kelime ya. Yani bir dünya kuracaksın. O manevi bir dünya. O manevi dünyadan ancak...
Sana bir manalar çıkacak.
Tabii. Yani manayı dolayısıyla çıkarabilirsin. Eşyanın manasını çıkarabilirsin. Nüfuz edebilirsin falan dünyanın falan filan. Yani dolayısıyla aslında... Tasavvufta şöyle bir gelenek vardır. Tasavvuf kitapları o yüzden metinlerine baktığımızda o zahir, batın meselesi, iç dış meselesi. Mesele zaten kişinin fıtratına ulaşması. Yani fıtratıyla ulaşması. Yani Ramazan'ın bize yaptığı en önemli şey yani kişi fıtratına ulaştığı an kendini aşabilir. Kendine ulaşır ve kendini aşma iradesi geliştirebilir. Fıtratına ulaşamayan insan kendi olamaz.
Çünkü manasına
nefsinin kölesi olur.
Nefsinin kölesi olur.
Yani kişi nefsinden uzaklaştığı ölçüde kendine yaklaşabilir. Nefsinden uzaklaştığı ölçüde Rabbine yaklaşabilir. Tamam mı? Dolayısıyla insana yaklaşabilir, hayata yaklaşabilir. Yani Ramazan'ın zahirin terk edilmesi esprisi Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin o mektubatında zikrettiği şey dolayısıyla kişinin dolayısıyla kendine gelmesi.
Tabii özüne dönmesi yani.
Yani kendi kendine. Fıkı kaldır çöp at değil yani.
Değil.
Düz bir mantıkla gitmesin insanlar. Öyle bir şey yok.
Değil.
Yani düz mantıkla gitmesin. Yani başka
hocam,
bir şey var.
Zaten o özel yolculuk etmedikçe fıkhın size faydası yok ki. Ne faydası var? Yani tabii. Bir oryantaliste git. Hadi eksajere edelim olayı. Hristiyan bir oryantalist belki çoğu Müslümandan daha iyi fıkıh biliyor olabilir. Aynen. Ne faydası var ona? Özünü inşa etmedikten sonra fıkhın da insana faydası yok. Hiçbir şeyin faydası yok. Dolayısıyla biz bu dediğiniz mesela toplum her kesiminde bu böyle hocam. Yani bakıyorsunuz Paskalya diyor adamlar futbol ligini tatil ediyorlar Avrupa'da. Ama bize geliyorsunuz hocam ne bayram ne seyran ne Ramazan. Adamlar akşam 8'de iftar var futbolcu oruçlu zavallı. Akşam 7'de maça çıkıyor ya böyle bir düzen olabilir mi ya?
Ya işte buradan şöyle bir yere gelecektim ben. Yani bizim metinlerimizde özellikle tasavvuf metinlerimizde ya şimdi bak laf açıyor yine laf kapı açıyor. Şimdi bu laf olacak. Bu laf açıyor laf kapı açıyor.
Bu güzel oldu bu.
Evet dur. Bunu kullanalım biz. Şimdi biz diyoruz ki bu güzel ama bu çok acayip zihin açıcı bir şey. Çok özür dileyerek söylüyorum.
Estağfurullah.
İnsanlar bu meseleler üzerinde kafa yormadığı için. Şimdi diyoruz ki akaid. Kelam, işte fıkıh, tasavvuf. Mesela ilim olarak baktığımızda. Yani tasavvuf ayrı bir ilim, kelam ayrı bir ilim. Dolayısıyla akaid ayrı bir ilim. Ya bak şimdi bu kategorik kafa.
Batıdan geliyor değil mi?
Tabii kategorik kafa. Halbuki mesele şudur bak şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak buradaki şey biraz İbn Arabi Hazretlerinden mülhem bu. Örnek de o zaten örnek olarak da onu vereceğim. Şimdi yani bütün tasavvuf büyüklerine uygulanabilir bu aynı zamanda. Şimdi aslında bütün bu ilimler bir kemal yolculuğunun bir sonraki aşamaları.
Bir başa alayım hocam filmi. Aslında bütün bu ilimlerin kaynağı Siyer-i Nebi.
Eyvallah ama bak buradan nereye geliyor?
İşte tabii.
Tamam bak şimdi buradan yani sonuçta birbirinin mütemmim cüzleri.
Tabii.
Fakat tasavvuf bütün bunların hepsinin en saflaşmış hali.
Tasaffi etmiş.
En tasaffi etmiş hali. En saflaştırıcı hali. Yani dolayısıyla tasavvufun mesela İbn Arabi Hazretleri'nin metinlerine baktığınızda bütün ilimlerin toplamıdır o.
Evet.
Tamam, Füsus'a baktığınızda, Üftuat-ı Mekki'ye baktığınızda bütün ilimlerin toplamı orada. Bütün ilimlerin hasılası. Hem hülasası hem hasılası. Hem hülasasını yani akaid başta olmak üzere kelamın, fıkhın vesaire felsefenin bütün şeyin birikimi orada alınır, bir güzelce yoğrulur. Dolayısıyla tasavvuf üzerinden
öz çıkarılır.
Sunulur. Evet. Burada ne? Bak ilginç olan şey bu. Yani bu bütün bu laf kalabalıklarını şunun için şu cümleyi kurmak için yaptım. Getirdim. Devreye girdirdim. Ne zıkkımsa. Tasavvuf aslında hayata ayna tutar.
Evet.
Yani bütün yani tasavvufun diğerlerinden ayrılan yanı o. Yani tasavvuf zirve olduğu için tamam mı? Yani o bütün ayanlar üzerinde kafa yoruyor değil mi? Ayanı sabiteler üzerinde
hayata
kafa yormuyor.
Hayata ayna tutuyor ve hayatı düzenliyor hocam.
Tabii.
Hayata dokunuyor, hayatı düzenliyor.
Ama işin ilginç tarafı o yani. Asıl şeyi fıtrata değilen, fıtrata ulaşılan yer olduğu için tasavvuf.
Tabii.
Tamam mı? Yani kişinin fıtratını yani bütün nefsini kirlerden temizlemesi değil mi? Arındırması.
Doğru. Tasaffi.
Tasaffi ettirmesi. En saf haline ulaşması.
Kalbini tasfiye, nefsini tezkiye etmesi.
Tabii. Dolayısıyla ashab-ı suffa. Mertebesine ulaşması.
Ulaştırması. Doğru. İşte demin onu demeye çalıştım. Onu şunu demeye çalıştım. Nasıl ki bütün ilimler Siyer-i Nebi'den çıkıyorsa.
Tabii.
Aslında bütün ilimlerin hedefi insanda Resulullah Efendimiz'e en yakın şahsiyeti oluşturabilmek.
Ya yani
aynısı mümkün değil.
Tabii mi? Hayır yani o model ama.
Model
yani ayette bizim marif sistemimizin temelinde bilgilenme yolculuğumuzun temelinde ayetlerde bu değişik ayetlerde sürekli zikredilir. İki boyutu vardır. Bir yuallimühüm, iki yüzekkihim.
Bu kadar.
Bu kadar.
Dolayısıyla bunu da ilim olarak konu edinen tasavvuf. Yani evet. Tasavvuf anca diyor ki hocam
yani yuallimühüm Kur'an yüzekkihim Furkan. Yani Kur'an okuyacaksın, okunacak bir şey. Yani orada bir okuma çabası var. Furkan'da okumayı okuma çabası var. Farkı fark etme çabası var. Dolayısıyla fark olma çabası var. Dolayısıyla orada bir şekilde firak ateşinde yanma yolculuğu da var.
Hocam tasavvufta hem o var hem de ilimin dışında, ilimin de ötesinde çok tatbiki bir hali var.
Tam onu diyorum
işte. Ve dönüştürüyor. Evet.
Tam onu diyorum işte. Yani tam.
Tezkiye var.
Tabii tezkiyede, tezkiyenin yaptığı şey o biraz okumayı okuma. Yani dolayısıyla ilim üzerinde, yani düşünme üzerinde düşünme. Düşünmeyi düşünme. Ya bir dakika. Bu sonuçta bu yani beni ne kadar arındıracak, beni ne kadar saflaştıracak. Bu sonuçta beni ne kadar kendime getirecek ve kendimden geçirecek.
Tam burada bir şey hatırladım hocam. Reşahat'te bir kıssa var. Bir derviş bizzat fıkıh dersi alıyor medresede. Muallim de Buhara'da fıkıh dersini veren üstad da tasavvufa biraz böyle mesafeli falan. Talebesine soruyor bir gün. Fakat o öteki de derviş diyor ki sen diyor İmam-ı Azam mı daha çok seviyorsun şeyhini mi diyor. Şimdi. Bizim derviş de saf. Ben diyor şeyhimi seviyorum deyince Hazret bunu kovuyor. Yürü git diyor bu meclisten diyor. Böyle şey olur mu sen koskoca İmam-ı Azam'a. O da gidiyor boynunu büküyor falan. Sonra bir müddet çarşıda pazarda dolaşıyor. Geliyor tekrar namazı vaktine gelince şeyi kapıda görüyor hocayı. Hocam diyor. Ben diyor yanlış bir söz söylemiş olabilirim. Ben cahilim, edepsizim, mazuyum ama diyor. Çok düşündüm diyor. Niye? Kalbimi de yokladım. Ben diyor 40 yıldır İmam-ı Azam Hazretleri'nin mezhebine tabiyim diyor. Ama diyor 5 yıldır da bu mürşidinin evladıyım diyor. Ben 5 yılda benim ahlakım güzelleşti diyor. Yani burada haşa fıkı hadis-i şerif var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah hayır murad ettiğini dinde fakih yapar buyuruyor.
Tamam.
Öyle bir derdimiz yok. Ama tasavvufun dönüştürücü, hale serayet edici, yaşama dokunan,
tabii,
ahlakı tezyin eden bir hali var.
Tabii yani o zaten adı üstünde yani onu sürekli vurgulamak lazım. tasaffi ettiriyor olması, saflaştırıyor olması. Bu bizatihi yaşadığımız bir şey mi?
Yani şimdi hep aynı örneği veriyor büyüklerimiz.
Yani bu mistisizm falan değil.
Değil.
Yani bu yani mistisizm egoist bir şeydir.
Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.
Yani çok özür dilerim. Estağfurullah. Mistisizm egoist bir şeydir. Yani mesela Budizm üzerinden gidin.
Ha, kendi
ama
üzerinden gidin.
Tasavvuf, doğru. Tasavvuf mistisizm değildir. Yani egoizm falan filan değildir. Tasavvuf kişinin kendinden geçmesidir.
Geçmesidir.
Başka kendini terk et, terktir ya. Terki terktir hatta.
Terk.
Manyak bir şey yani bu. Bunlar acayip şeyler. Bu fıkhın işi değil. Fıkıh yapamaz bunları.
Hocam soru
yani
şu.
Yani o yüzden aşama bu.
Soru şu.
Yani Karatay, merhale meselesi bu.
Karatay Medresesi'nin ders ağamı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Değil mi?
Evet.
Karatay Medresesi'nden bugüne kadar kaç ders ağam geçmiştir?
Evet.
Kaç tane ama Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri var?
Tabii.
Veya bir soru da şu, kaç fıkıh kitabı okuyup Müslüman olan vardır?
Ya zaten tam benim söylemeye çalıştığım şey çok güzel özetlediniz. Yani burada hani tasavvufta şöyle bir şey var. Bir çilesini çekiyorsun işte.
Çilesini çekiyor.
Bayağı bir
hamdım,
çile.
Hamdım, içtim,
çile,
yandım tam, diyorsunuz değil
yani
mi?
Bir çile işi var. Yani mesela şeyde yani bu ilim, irfan, hikmet yolculuğu diyoruz ya. Dolayısıyla ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Hakkal yakın yolculuğu tasavvuf.
Aynen öyle hocam. Tamam. Yani iman yani bu, hakikiye ulaşabilme
yani burada,
yolculuğu.
Burada fıkı bir şekilde devre dışı bırakmaktan falan bu saçma bir şey. Böyle bir şey olmaz. Yani şeriatsız tasavvuf olmaz.
Yok.
Bunu hiç konuşan yok.
Yok. Yani
böyle bir cümle kurmuyoruz. Böyle bir şey yok. Yani ama bütün tasavvufun saflaştırıcı özeti şeriatta, şeriatın bütün ne diyelim cümlelerinde, sözlerinde gizli zaten. Metinlerinde gizli. Tamam mı? Hocam, ama buradaki şey aynel yakın, ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın yolculuğu. Yani kişinin yoğrulması, yorula yorula dolayısıyla çile çekerek çilesini doldurması, çilesini doldurarak doğrulması. Bütün hikaye bu.
Huşu mesela değil mi?
Tabii huşu.
Şimdi hiçbir fıkıh kitabı huşuyu tarif edemiyor.
Tabii.
Huşuyla namaz kılın.
Tabii.
Nasıl ulaşacağım huşuya? Hadi belki huşunun ne olduğu tarif ediliyor. Namazda insanın aklına bir şey getirmemez. Hadi nasıl ulaşacağım huşuya ben? O hiçbir başka bir derste konu değil. Tasavvufta konu. Dolayısıyla...
Yani... Yok şöyle bir cümle kuralım. Esas itibariyle fıkhın... Esas itibariyle diyorum tırnak içinde. Bu vurguyu özellikle yapıyorum. Fıkhın meselesi epistemolojik bir meseledir.
Tabii.
Ama tasavvufun meselesi ontolojik bir meseledir.
Doğru.
Yaşayacaksın bunu.
Yaşayacaksın. Bravo.
O kadar.
Yaşamadan.
Tabii.
Ha diyeceksiniz
yani
ki.
Fıkıhta da yaşamak falan yok mu? Var.
Var.
Ama fıkıhta şöyle fıkıh ortalama insanı düşünerek.
Aynen öyle.
Toplumu tanzim etmek
zahir
için.
Zahir şartları tanzim ediyor
tabii.
Fıkıh hocam.
Yani bizim biraz daha bizim önümüzü açacak. Dolayısıyla insanlığın önünü açacak insanları yetiştirmemiz lazım. Yani dolayısıyla o yüzden fıkıhla ilgilenen büyük insanlar aynı zamanda İrfanla ilgilenmişler. Yani ilimle ilgilenen insanlar irfanla ilgilenmişler.
Bütün müştehit
yani bizim Horasan Türkistan Havzası'nın en önemli özelliği bu zaten. En evet. önemli özelliği bu. Yani ondan sonra Müslümanlar nefes almış.
Ve hocam
ondan bu... sonra bak ondan sonra Müslümanlar nefes almış. Ondan sonra Müslümanların nefesi birbirlerine nefes olmuş.
Selçuklu kurulabilmiş.
Müslümanların nefesi birbirlerine nefes olmuş ya. Ondan sonra yani toplanabilmişler, toparlanabilmişler. Yani bu ondan sonra Ehl-i Sünnet omurga hayata geçirilebilmiş. Yani o irfani, deruni tecrübe olmamış olsa, insanların gönüllerini fetheden tecrübe olmamış olsa, dolayısıyla İmam Maturidi'nin oradan çıkması, dolayısıyla Hanefiliğin de İmam oralardan işi. Tabii canım. Yani bütün şehirlerde zaten ilim, irfan, hikmet. Yani sen Taşkent'te de, Herat'ta da, ne bileyim, Semerkant'ta da, Buhara'da da, Hive'de de hepsinde hem alim, hem arif, hem hakimleri görüyorsun. Hepsinde de. Yani en tipik örneği sultan yani sonuçta Ulubey.
Ulubey doğru. Hocam şöyle bağlayalım mı? Yani bu konuyu geçtiğimiz haftadan mülhem. Bizde dualizm yok. Dualite var dedik ya.
Tabii.
Bu işi içselleştiremeyenler işi dualizme dökmüş.
Tabii.
Yani içselleştiremeyen fakih tasavvufa karşı çıkmış.
Tabii.
İçselleştiremeyen mutasavvuf da varsa o da dönmüş fıkha. Aa bunlar boş işler zahir.
Süper.
Yok öyle bir şey.
Süper.
Bunu içselleştiren birbirinden kıl kadar ikisini ayırmamış.
Süpersin ya.
Diye düşünüyorum.
Çok güzel. Bu bitiş cümlesi.
Peki hocam. Hocam biraz daha vaktimiz var. Ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Kudüs örneği çok ilginç. Değil mi? Bu ruhani ve uhrevi şehirlerde.
Tabii.
Çok kurucu bir şehir.
Evet.
Ben gitmek kısmet oldu. Yani güneşi bile farklı geliyor insan hocam. Değişik bir hali var yani.
Ya ben Kudüs'e gitmedim. Yani çok şey oldu, yasak. Kudüs'e almıyorlar beni. Bu İsrailli aşağılık herifler. Yani o yüzden...
Vize mi vermiyorlar buradan? İyi, bir de buradan vize verip kapıda almadıkları oluyormuş.
Yok, bir de tabii şey var. Yani girince tutuklayacaklar seni diye. Yazılardan ötürü.
Ha.
Ya düşün internet...
Zannederim mesela... tutuklayamazlar da geri gönderirler yani.
Hayır.
Belli de olmaz tabii.
Yo, ben bayağı yazılar yazdım çünkü şeyle ilgili, İsrail'le ilgili. Yani Filistinlere uyguladığı zulüm. Teorik yazılar yazıyorum ama iyi cümle kurunca, böyle sarsınca, iyi cümleden kastettiğim şey şu. Frankenstein diyorum. Yani sonuçta anlatıyorsun, yaptığı zulmü anlatıyorsun. Yani Avrupa'da sadece Yahudileri katletmek için neredeyse Avrupa'nın tarihinde böyle bir iğrenç bir şey var. Yahudileri ötekileştirmişler, aşağılık hayvan muamelesi yapmışlar falan. Engizisyon meselesi hariç. Müslümanlarla ilgisi çok fazla yok zaten Avrupalıların.
Yok.
Yani Avrupalıların yapmadığı zulüm yok Yahudilere. Müslümanların her zaman kucak açtıkları insanlar bunlar. Her zaman Müslümanların hakim olduğu yerlerde, Endülüs olsun, Kudüs'ün bizatihi kendisi olsun, nefes alıp vermişler. Hazreti Ömer'den itibaren, değil mi? Bütün Müslümanların hakim olduğu dönemlerde Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar bunlar nefes almışlar. Özellikle ama... Ne zaman ki Yahudiler ipleri ele geçirmişler, Müslümanların burnundan getiriyorlar. Niye Avrupalıların burnundan getirmiyorsun kardeşim? Yani Martin Luther, Yahudiler imha planı diye kitap yazmış adam ya, risale yazmış adam. Yahudiler imha, fırınlara atın, cayır cayır yakın, Hitler boşuna çıkmadı
bu
oradan.
Bu da reformisti.
tabii reformisti.
Su katılmışı yani.
Tabii yani adam, ben bunu yazdım, defalarca yazdım. Hatta Türkiye'deki şeyler alınmış buradan. Bu yazdığım yazılardan ilk yazdığımda, adını söyleyin. Protestan kiliselerinin temsilcileri, şunlar bunlar falan filan. Görüşmek istediler. Tamam görüşelim, niye görüşmeyelim dedim. Görüştük, ondan sonra ya işte bizi tanıyın. Yani, tanıyorum ben sizi ya kardeşim. Yani.
Martin Luther'den yani, bahsediyoruz.
Yani, o kadar şey aptal değil. Aptal değiliz.
Şarkıcı değil bu adam.
Ben... Yahudiler de görüşmek istediler. Yani işte Yahudileri falan şey yapmamak lazım falan. Dedim ki bak, Yahudilere yapılan zulüm anlatıyorum ben ya.
Tabii.
Ha, ama onu kontekstine getiriyorum. Yani Frankenstein'lik yapıyorsunuz siz diyorum.
Size yapılanı siz yapıyorsunuz şu anda.
Yani Müslümanların hiçbir şekilde yapmadıkları bir şeyi Müslümanlara nasıl yaparsınız? Ya fark etmez, hiç dünyanın herhangi bir dinine mensup insanların nasıl yapıyorsun? Mazlum insanlara ne yapıyorsunuz?
Hocam başka bir şey söyleyeyim. Hristiyan genel agnostiğinde ve kültüründe Siyonist Yahudi ayrımı da yoktur.
Tabii.
Yahudi onun için imha edilmesi gereken, yani özellikle Katolik Hristiyanlar için. Geçen bir yazardan dinledim. Ben burada da rahmete vesile olsun, rahmetli Kadir Mısıroğlu'ndan dinledim. He. Diyor ki dünyanın en büyük Yahudi aleyhtarlığı Amerika'dadır diyor.
Tabii.
Yani bu çok ilginç bir tespit.
Güzel,
aslında.
Tabii.
Avrupa'da da öyle. Kıta Avrupa'sı da özellikle.
Tabii.
Merkez Avrupa'da böyle.
Tabii.
Ve bizde yani bakın, bizde en bu konulara düşünen, üzülen Müslümana gidin. Normal bir Yahudi'yi tırnak içerisinde düşman görmez. Siyoniste küfreder. İşte İsrail Devleti'nin yaptığına şunu yapar, bu tane eder falan. Ama ötekilerde, Hristiyanlarda bir kavramsal, bir ontolojik düşmanlık var Yahudiliğe karşı.
Ya bir de şu an buradan ilginç bir yere geldi. Şimdi aslında kapitalizm Yahudiliğin eseridir. Yahudilerin eseridir. Yahudiler düşmansız yapamaz. Kapitalizm rakipsiz yapamaz. Hmm. Yaşayamaz. Kapitalizmin kendini var edebilmesi için kesinlikle rekabete ihtiyacı var. Rekabet üzerinden işler. Değil mi?
Doğru.
Dolayısıyla rakibi, ötekisi, bilmem nesi falan filan olacak. Yani bir şekilde şunu görüyorum. Yani bu Yahudi psikolojisine çok uygun. Zaten fiilen de böyle bir şey var. Yani bir ötekiye ihtiyaçları var. Kendilerini diri tutmaları için. Bir düşmana, bir canavara. Hatta bu Carl Schmitt, bu ilginç. Carl Schmitt çok cins bir adamdır. Siyasi İlahiyat diye.
Hı hı.
Bir kitabı vardır onun. Çok meşhur bir kitaptır. Nazi sempatizanı bir adamdır aslında. Carl
Alman.
Schmitt siyaset felsefesi.
Alman mı Avusturyalı?
Alman. Hı. Dolayısıyla... köken olarak Avusturyalı olabilir mi bilmiyorum.
Ben de bilemedim şimdi ama.
Yani onu bilmiyorum. Ama Alman yani sonuçta, tamam. Bunlar Cermen şeyi. Yani onun düşmanlık üzerinden aslında bir düşman fikri, düşman. müşteki de değil, düşman.
Düşman.
Yani bir düşman olacak. Düşman olmazsa kesinlikle sen varlığını sürdüremezsin.
Fikri.
Tabii fikri var. Yani acayip bir kafa patlatmış bu konular üzerine. Yani bunu şimdi bu adam moda oldu yeniden. Carl Schmitt. Cins bir adam ama. Belli yani. Çok ciddi bir adam. Derinlikli bir adam. Dolayısıyla şeyi kurtarmaya çalışıyor. Avrupa'yı kurtarmaya çalışıyor. Almanya'yı kurmaya çalışıyor.
Şu anda.
Yok. Öldü tabii. Yani.
Ha, öldü.
Tabii.
Yani bu felsefeyi
yani oluşturmuş. Bu İkinci Dünya Savaşı sıralarında. Evet. Asıl şey yazdıkları. İki Dünya Savaşı sırasında hatta. Öyle diyelim. Tam denk gelen şey Aralık. Yani
tabii aslında
30'lar
Birinci Dünya
falan.
Savaşı'nı ve sonuçlarını okumadan ikiye anlayamazsınız. Yani.
Tabii tabii.
Almanya'nın derdi ne? Niye bu kadar saldırganlaştı İkinci Dünya Savaşı'nda? Bunun özü birden kaynaklanıyor.
Tabii yani. Orada bir de Yahudilerin, İngilizlerin şey var. Almanları
tahriki var.
Tarihten silecek.
Silecek bir
operasyon var.
Operasyonu var.
Çok ciddi bir operasyon var. Neyse buralara girmeyelim.
Evet.
Yani velhasıl bu Kudüs meselesinde enteresan bir şekilde bana söylediler. Aman hocam dediler, yani böyle çok şey oldu, gitme durumu oldu, sakın dediler, gitme dediler. Çok berbat durumda şeyler, gelen yani Hakan Fidan kendisi söyledi.
İlginç, gitmeyin o zaman hocam. Ama inşallah diyelim, duamız olsun.
Yani Nuri Pakdil de işte biraz önce konuşurken, Allah selamet versin, git diyor yani bana, git tutuklasınlar seni diyor.
Yok hocam, Müslüman da tedbir ehli olacak yani.
Tamam,
göz göre göre.
Yok, açık yani
zulme
açık.
Ve şey yapmamak, teşne olmamak lazım. Hı. Akıllı olmak lazım, tedbirli hareket etmek lazım. Fakat Kudüs hakikaten yani görülmesi gereken, sizin o günkü yazınızda da var. Çok çok ilginç bir nokta yani. Hı. Fakat şey de ilginç değil mi hocam? Yani bütün peygamberlerin, ya bütün demeyelim de İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar, İsmail Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerin İshak Aleyhisselam sülbünden gelip de Kudüs'ü şu anda kafamda kurguluyorum. O sülpten son peygamberin Mekke yani Resulullah Efendimiz olarak tecessümü de ilginç bir hikmet-i ilahi yani.
Eyvallah.
Peki o zaman müsaadenizle programımızı burada tamamlayalım. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkan Radyo'da Medeniyet Yolculuğu programımız Yusuf Kaplan hocamızla beraber bu hafta sonuna geldik. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun tekrar. Cümlemizi selametten bayrama kavuşan kullardan eylesin. Amin. Rabbimiz. Amin.